Ayrım 8. Jean-Paul Sartre Küba'yı anlatıyor. Sayfa 91. Sakallılar Havana'yı alıyor. Soyut ilkeler ölüm. 1959 başında kurtuluşu izleyen haftalar şenlik ve birlik haftalarıydı. O dönemde ileride göreceğimiz nedenlerden dolayı Castro hükümette olmadığı halde herkesin gözünde milli birliğin sembolüydü. Bunun böyle olmasını istiyordu ve niyetlerini gizleyen esrar perdesini dağıtacak hiçbir davranışta bulunmadı. Sağ, sol partiler, dernekler kendi kendilerine onun kim olduğunu soruyorlardı. Ne yapmak istiyordu? Bir şey kesindi. Küba toplumunun birliğini bozmayı tehdit edenlere güçle karşı çıktı. Bu ilk günlerden itibaren görüldü. 1940 tarihli anayasa yeniden yürürlüğe konuldu. Anayasanın başlangıç kısmında Tanrı'dan söz ediliyordu. Bakanlar onu oradan çıkarmanın akıllılık olacağını düşündüler. Castro bunu öğrenince iyice öfkelendi. Hükümet üyeleri inançları ne olursa olsun 20 yıldır temel metinde yer alan ve herkesin din adamlarını ve inanç sahiplerini tahkir etmeksizin ve dolayısıyla ülkenin birliğini bozmaksızın okuyabileceği bu saygı değer sözcüğe dokunamazlardı. Tanrı kelimesi anayasa hukukuyla yek vücuttur. Onunla çelişmez. Onu yerinde bırakmakla devrim Hristiyanlığını ilan etmez. Onu ortadan kaldıracak olursa Tanrı tanımazlığını ilan etmiş olur. Kısacası bu kısa süre sırasında birliğin sağlamlaştırılması amacıyla bütün tedbirler alınmıştı. Hem mukavemet hareketinin savaşçıları hem de isyancılar hükümete katıldılar. Mukavemet hareketinden Oltiski, Haberleşme Bakanı, mukavemet hareketinden Pinos, İktisat Bakanı, mukavemet hareketinden bir başkası Ticaret Bakanı oldular. Bütün bu tedbirler birliğin ta göbeğinde gerginliklerin doğuşunu önleyemedi. Havana halkı sakallıları kardeşleri gibi kucaklamıştı fakat sakallılar bu kardeşliğe fazla yüz vermiyorlardı. Bu köylü askerler, bu asker olmuş köylüler, kentlere savaşçı sertliklerini ve köy ahlakını taşıdılar. Birkaç yıl önce de aynı direnmeyle Mao'nun taşralı ordusu, kokuşmuş, beyazların kurbanı ve suç ortağı olmuş şehrin Şangay'ın sokaklarında kamp kurmuştu. Sonra ilk günlerde bazı Havanalılar şüpheli bir heves gösterdiler. Biz Fransızlar da 1944 Eylül'ünde Paris'in sokaklarında gördüğümüz naftalin kokulu üniformaları hatırlarız. Zaferden kendilerine pay çıkarmaya alıştılar. Eski siyasi kadro galiplere eğer kendilerine teklif edilecek olursa iktidar yükünü seve seve yükleneceklerini belirttiler. İsyancılar ve mukavemet hareketi savaşçıları bu yeni dostlara 2 Ocak hareketi adını verdiler. Yılbaşı bundan böyle kurtuluşun yıl dönümü olarak da kutlanacaktı. Şüphesiz ki bazı isyancıların belki de sadece ürkeklikten gelen sertliği bazen kendilerinin isyancılara uzaktan saygı duymaktan başka bir işe yaramadıklarını hisseden, bazı mukavemetçilerin uğradıkları hayal kırıklığı, bütün bu hafif sürtüşmeler o günlerin coşkusundan ileri geliyordu. Kenarda kalma ve hatta hüzün, gerçek ve ortak bir birlik yaşamanın doğurduğu davranışlardı. İsyancı askerlerin çekingenliklerine kızmadan önce, onları ilerideki liderler olarak görmek, otoritelerini o günden kabul etmek gerekliydi. Fakat bazen küçük yaralar daha da depreşti. Ortak bir dil bulunmaması yüzünden ikilikler gerçek düşmanlıklara yol açtı. Daha doğrusu aradaki bütün köprüler atıldı. Bereket ki devrim şu olağanüstü talihe sahipti. Hiç kimse devrimci grup ve programının yerini alacak bir başka grup ve program ortaya atamazdı. Faal üyelerinin tek tek mücadeleye katılmasını destekleyen fakat bütün olarak susmayı ve ataleti tercih ettiklerinden dolayı halkın gözünden düşen 2-3 partinin ve Portekiz'den başka bütün dünya ülkelerinin sığınma hakkı vermeyi reddettikleri kaçan diktatör dışında hiç kimse. Bu fiili de facto meşruluk sonuna kadar kullanılmalıydı. O gün kentlerin kazanılması, bunun içinde ilk olarak ortak taleplerin yerine getirilmesi gerekiyordu. Kol işçileriyle fikir işçilerini sınıf ayrımı yapmaksızın bir noktada birleştiren iki sürekli şikayet vardı. Daha aylıklarını almadan kira ve elektrik parası yarısını alıp götürüyordu. Bu böyle devam edemezdi. Onlar bunu Fidel Dağ Havana'da hukuk okurken söylüyorlardı. Bunu 15 yıl hatta daha öncesinden beri söylüyorlardı. O zamanlardan beri durumları hep aynıydı. Ama halkın ihtiyaçları onların duydukları güvenin bir ölçüsüdür. Savaş sırasında devrimci liderler şartların baskısı altındaydılar. Zaferden sonra da halkın baskısıyla karşı karşıya kaldılar. Derhal keyfi bir şekilde kiraların %50 daha az değil, indirilmiş olduğunu açıkladılar. Bu kararın amacı açıktı. Hala durumunun ne olduğu kesin olarak belli olmayan bu kentte hükümet halkı aldatamazdı. Bir takım vaatlerde bulunmak yerine iş yapmak, yoksulları kendilerine ezen yükten kurtarmak, Küba esnafına otomobiller ve buzdolapları için ABD'ye ödenen ya da aptalca inşaata yatırılmış olan paraları geri vermek gerekiyordu. Milli ekonominin yüklerinden birini hafiflettiler ve kirayı düşürerek sermayeyi endüstriye doğru yönelttiler. Çoğunluk devrimci hükümetin bu davranışını onaylıyordu. Fakat her şeye rağmen birlik yavaş yavaş açık vermeye başlamıştı. İnşaat sektörünün sadece zenginlerin kârlarını değil, orta sınıfların bütün artırımlarını yani Kübalıların bütün artırımlarını emdiğini görmüştük. Burjuvazi gelirinin değişmez olduğunu düşünürken bu gelir bir kalem darbesiyle yarı yarıya azaldı. Bunun üzerine korkuya kapıldılar. Paniğe kapıldığı anlarda şaşkına dönen Havana kızıl bir hayalet görüyordu. Karayip adalarından Bolşevizm. Hükümet telefon ve elektrik şirketlerinden fiyatları düşürmesini istediği zaman görünürde daha az heyecan yaratıldı. Çünkü bu defa maliyetler azalacağından herkes işçi kadar işverende kazançlı çıkıyordu. Ayrıca para yabancı kapitalistlerin cebinden alınıyordu. Az ayrıcalıklı sınıflar buna son derece sevindi. Yeni hükümet daha önce gelenlerin hiçbir zaman yapamadıklarını birkaç hafta içinde yapmıştı. Amerikalıların kârlarına el koymaya cesaret etmişti ve buna rağmen dünya başlarına yıkılmamıştı. Yaşantılarını değiştirmek mümkündü. Ancak burjuvalar arasındaki huzursuzluk artmaktaydı. Bu tedbirler müdahaleciye doğru bir eğilimin varlığını gösteriyordu ve hiç olmazsa geçici olarak herkese haklı görünüyordu. Fakat bunda aşırı tedbirlerin alınacağına dair bir uyarmanın da varlığını seziyorlardı. İsyancılar bankalardaki paralarına el koyacak ve üretim araçlarının mülkiyetini topluma mal edeceklerdi. Halk kabinede bir sol, bir orta, bir de sağ kanadın varlığını sezinlemeye başlamıştı bile. Ekonomi Bakanı Che Guevara onların gözünde daha da korkulu, adeta bir deliydi. Uzun bir süre böyle tanındı. Anlatmakta olduğum çetrefilli dönemden epey sonra Milli Bankanın müdürlüğüne atandığı zaman insanlar paralarını bankadan çekmek için kuyruğa girdiler. Onlara tekrar güven kazandırmak 24 saatten fazla sürmedi. Hiçbir değişiklik olmadığından burjuvalar paralarını geri getirdiler. Hükümetin işçi sorunları karşısındaki tutumu burjuvaların kafasındaki şüpheleri dağıtacak nitelikte değildi. Doğruyu söylemek gerekirse herhangi başka bir tutum da imkansızdı ama burjuvazi bunu uygun görmüyordu. İşçi sendikaları haklı olarak yeni rejimden yararlanmak, Cumhuriyet döneminde kazanmış ve sonradan diktatörlük döneminde kısmen yitirmiş oldukları hakları yeniden elde etmek istiyorlardı. Devrimi kabul ettiler. Fakat kayıtlı bir tutum takındılar. Hükümet onlara şüpheli görünüyordu. Çünkü onu ne tanımlayabiliyorlar ne de daha kötüsü sınıflandırabiliyorlardı. Bu belirsizlik içinde hala daha kabuğunu ve mekanizmasını kurmak için yeteri kadar zaman bulamamış olan genç iktidar, henüz o çocukluğun verdiği çelimsizlikten kurtulamamışken derhal bir kuvvet denemesine girişmek için sebep buldular. Bu ani hücumdan iki avantaj sağlayacaklarını umuyorlardı. Birincisi bir işçi zaferi sağlanacaktı ve ikincisi ilk temasta yeni hükümet, milli birlik efsanesi ardında hangi sınıfa ve hangi çıkarlara hizmet ettiğini anlayacaktı. Kışkırtma hareketlerine Ocak'ta başladılar ve birkaç ay durmaksızın devam ettirdiler. Başkentte birçok grev patlak verdi. Önce bir sektörde, sonra bir diğerinde greve gittiler ve her defasında bütün şehir doğrudan veyahut dolaylı olarak felce uğradı. Hükümet hakemlik görevini yüklendi. Çoğunlukla işverenleri işçilerin isteklerinin kabul edilmesini öğütledi. Güçsüzlüğünden değil, fakat milli birliği koruma görevine sahip olduğundan böyle davrandı. Ve sonra köylerdeki yoksulluğun içinde doğan devrim, kentte kendini tedirgin hissetmeye başladı ve en fazla sömürülen işçileri yardımına çağırdı. Liderler kendilerini güçsüz hissetmeye başladılar. Kırmak isteğine ve imkanına sahip olmadıkları grevlerden değil, grevleri yaratan ihtiyaçların ve meselelerin çokluğundan dolayı. Orta sınıflar grevlerin verdiği zararlardan dolayı hiddetten çıldıracak hale gelmişlerdi. Onlara göre kendileri isyancılar ve vatan için ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. İşçiler ise hiçbir şey yapmamışlardı. Bu küçük tacirler ve küçük endüstriciler, Castro, Küba'yı Amerikan mallarının istilasından korumaya yöneldiği için herkesten önce kendilerini rejimin en doğal müttefikleri olarak görüyorlardı. Neden her defasında kendileri bu şamatacı ücretlilere feda ediyorlardı? Bu isyancıların kafalarında ne vardı? Bunların akılları neredeydi? Daha önce sadece toprak reformundan söz ediyorlardı. Bugünse aynı tutkuyla kendilerini sendikacılığa veriyorlardı. Bütün bu hikayelerin ciddi tarafı neydi? Hangileri propaganda, hangileri demagojiydi? Her gün bir bakan ortak amacı tekrarlıyordu. Daha çok üretmek. Hükümet bu ilgisizlikle, bu sürekli duraksamalarla, bu işsiz geçen günlerle bu amaca ulaşabileceğini sanıyor muydu? Huzursuzluklarının derindeki nedeni bu belirsizlikti. Batının ve doğunun iyice yerleşmiş ve birbirinden kesin çizgilerle ayrılmış rejimlerine alışkın olan orta sınıflar kesin sorular soruyorlardı. Liberalizm mi yoksa sosyalizm mi? Demokrasi mi, diktatörlük mü? Cevap alamadılar. Bu orta sınıflar yeniden kazanılan özgürlükleriyle sarhoş basında ve söylevlerde geleceklerine ait şüpheli işaretler görmeye başladılar. Aynı insanlar hükümete birbirleriyle çelişen iki serzenişte bulundular. Temkinli açıklamalarla dikkatimizi başka yöne çekerken bir yandan da sessizce komünizmi yerleştiriyorlar. Ne istediklerini bilmiyorlar. Doğaçtan, irticalen bir şeyler yapıyorlar. Bugün bir tek kişi yarın ne yapacaklarını söyleyemez. 1959'un ilkbaharına kadar pek de akılsızca olmayan bu gözlemler her yerde duyuluyordu. Neticede devrimcilerin çoğunda doğaçtan hareket eden insanlar olarak tanınma korkusu belirdi. Kübalıları şaşırtan devrimin kışın sonlarına doğru bir legalizm, yasalcılık, bunalımı biçiminde patlak verdi. Bereket ki tehlikesiz olan ülkenin çocukluk hastalığını gizlemesiydi. Cumhurbaşkanı Urrutia, Batista zamanında aldığı kararlarla ayaklanmayı yasallaştıran bir yargıçtı. Bu nedenle ün kazanmış ve sürgüne yollanmıştı. Batista'nın diktatörlüğü yasa dışıdır demişti, bu bir hukukçunun teziydi. Onu hiç görmedikleri halde henüz dağların tepesindeyken isyancılar ona ileride cumhuriyetin başkanı olmasını teklif etmeye karar vermişlerdi. Urrutia Sierra'lara geldi. Castro onunla uzun uzun görüştü, ayrıldığında canı epey sıkılmıştı. Bir adamla karşılaşmayı beklerken karşısına sadece bir ilke çıkmıştı. Yine de yabancı basına bile duyurulmuş olan bu seçişten geri dönmek için artık zaman çok geçti. Fidel ilkelerin soyut, diktatörce, katı olduklarını biliyordu. İlerideki hükümet için durum o kadar kötü görünüyordu ki Urrutia'yı çıkarmak mümkün olmadığından kendisi hükümet dışında kalmaya karar verdi. Kaçınılmaz çatışmadan sonra her zaman hükümete girmek mümkündü. Bu karar zorunluydu ama Küba'nın uyuşukluğunun temelinde de bu karar yatar. 1 Ocak 1959'dan sonra Havana Hilton Oteli'nin, şimdi Havana Libre, bir dairesine isyancı Küba ordusunun Fidel Castro adında bir kumandanı yerleşmişti ve her şeyle ilgisiz görünüyordu. Oysa eski kentin binalarında katı bir hukukçu, bakanlar kuruluna başkanlık ediyordu. Urrutia başkanlığı süresince en biçimsel ve en diktatörce biçimiyle yasallığın ta kendisiydi. Kumarhaneleri, genel evleri, oyun yerlerini ve kumar makinalarını kapatıyorum dedi. En genç bakanlar derhal onayladılar. Havana burjuvazisi kenti bütün utanç verici hastalıklarından kurtaracak tedavilerin hepsini destekliyordu. Karar başkan tarafından imzalandı, onaylandı. Daha ertesi gün kızgın bir kalabalık Hilton'u istila etti. Asansörlere doluştu, merdivenleri koşarak tırmandı ve hiçbir formaliteye ihtiyaç duymaksızın Castro'nun odasına daldı. Kumarhanelerde çalışan işçiler aileleriyle birlikte gelmişlerdi, ölüme terk edildiklerini haykırıyorlardı. Ülkede 700 bin işsiz yeterli değil miydi? Sigara satıcısı kızlardan tut, krupiyelere varıncaya kadar bütün işçileri sokağa atmak gerekli miydi? Orospular tehdit edildiklerinden dolayı Hilton'a gitmediler ama Castro'dan mesleklerini icra etmeleri için gerekli iznin verilmesini isteyen çok ağırbaşlı mektuplar yazdılar. Castro derhal o saat bakanları toplantıya çağırdı. Bakanlar başkanlık sarayını, bakanlar kurulunu, Urrutia'yı terk edip kenti bir baştan bir başa geçtiler ve gerçek başkanlarını bir Amerikan sarayında öfkeden sararmış bir halde buldular. Fidel büyük bir zevkle onlara kendi düşüncelerini izah etti. Onlara devrimi yıkılma tehlikesine sokan enayice ve insani olmayan bir ahlakçılığın suç ortakları haline geldiklerini söyledi. Kumarı yasaklamak mı istiyorsunuz? Çok yerinde bir karar. Ama kapı dışarı edilen insanların yeniden başka bir iş için eğitilmesi ve onlara yeni bir iş kazandırılması şartıyla. Ama onlar nasıl yeniden eğitilecek? Endüstri yokken nasıl yeni bir iş sağlanacak? İşsizlere iş bulunduktan sonra ancak kumar meselesiyle ilgilenilebilirdi. Bu yakın bir gelecekte mümkün olmayabilirdi. Orospulara gelince bunların hemen hepsi köylerden geliyordu. Çocuk fazlalığından aileleri onları besleyememişti. Ya kendilerini satacak ya da öleceklerdi. Fahişeliği ancak köylülerin sefaletini ortadan kaldırdığımız zaman ortadan kaldıracağız. Havana'da hafif meşrep kadınlara kendilerini müşterilerine satmamalarını söylemek boşuna gevezeliktir. O zaman fahişelik tası tarağı toplayıp yer altına inecektir. Bakanlar kırgın bakanlıklarına, görevlerine döndüler. Sonra Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısında büyük bir incelikle Urrutia'ya Castro'nun görüşünü anlatmaya uğraştılar. Yargıç kızmadan fakat görüşünde hiçbir değişiklik olmaksızın dinledi. Ahlak, kumar masasında para kazanmayı yasaklıyordu. Ayrıca mesele basittir, buna söz vermiş bulunuyorum dedi. Anlaşılan sürgünde şan ve şereften sarhoş, kimsenin kendisinden talep etmediği vaatlerde bulunmuştu. Castro kendi kanununda direnerek bakanların ikisi arasında mekik dokumalarına bir son verdi. İşsizlikte artışa göz yumarak halk devrimden ödün vermeye razı değildi. Kimseye iş sağlamayan ve Amerikan çetelerine kar sağlamak için Kübalıları soyan kumar makineleri yasaklanabilirdi. Milli piyango da devam edebilirdi ama şeklini değiştirmeleri gerekliydi. Oyun oynanmasına izin verilebilirdi ama kumarhanelerin yönetimini devlet üzerine almalıydı. Böylece devlet hem kazanca el koyar ve hem de çalışanlara ücretlerini vermeye devam edebilirdi. Orospulara gelince onlara göz yumulacaktı. Devrimin bu ilk döneminde yeni hükümetin eski rejimden miras kalan yaraları ve kötülükleri tespit ederek genel bir bilanço çıkardığı bu sırada yapılacak tek şey bu kadınları sömürenleri, onları koruduklarını söyleyen pezevenkleri ve haraçlarını yiyen polisleri ortadan kaldırmaktı. Bu çatışma bana çok önemli görünüyor. Büyük halk hareketlerinden sonra sık sık olduğu gibi iki başlı bir iktidar ortaya çıkmıştı. Gerçek iktidar yasal değildi. Yasal iktidar gerçek değildi. Ve yasal hükümet ilkeleri üzerinde karara varırken daha önce gelenlerin 1949'da 1933'te düştükleri hataya düşüyordu. Nedenleri suçlayacağına, sonuçlara karşı savaşıyordu. Fahişelik ve kumar birer sonuçtu. Yakoben bir burjuva olan Urrutia, ilkelerinde son derece katı, kentleri erdemliliğe kavuşturmakta sabırsız, Küba toplumunun geçirmekte olduğu derin değişmeyi düşmanca olmayan fakat aynı zamanda dostça da olmayan gözlerle izliyordu. Bu onu ilgilendirmiyordu. Bütün ülkelerde fikirler planlar haline getirilirken, hukukçular, yargıçlar, diğer burjuva aydınları eyleme geçmedeki tereddütlerini maskelemek için uzlaşmaz bir tutum takınmaya çalışırlar. Küba devrimi içinde bulunduğu çelişmelerle hala bir sıkıntı içindeydi. Artık Havana halkının kararlı bir tutum takındığı bu sırada, devrim bir bilinmeze doğru sürüklenmekten, olaylar içinde çözümlenmekten ve kendi kanununa sahip olmaktan korkuyordu. İşçiler ve ev kadınları Gökdelenler semtini işgal ettiler, Hilton'u kuşattılar ve isteklerini Castro'ya açıkladılar. Castro iktidarı omuzlarına yüklenmenin zamanı geldiğini anladı. Bakanlar ve Urrutia onu hükümet başkanlığına getirdiler, kurtuluş nihayet bir devrime dönüşecekti. 8. ayrımın sonu, sayfa 102.